Ayrım 8. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 83. Aynı tarihlere ait bazı kayıtlar iki ayrı deftere işlenmiştir. Bunlar bu çalışmada paralel metin olarak verilmiştir. Bu tür kayıtların hemen tamamında bir deftere birkaç satırlık kısa bir kayıt tutulup, başka bir deftere aynı kaydın daha etraflı bir versiyonunun girilmesi söz konusudur. Birbirine yakın zamanlarda yazılmış iki kayıtta, 6-7 Ocak 1921 tarihinde Rodos'ta Vali Felice Maisa ile olan görüşme ile, 23 ve 26 Şubat 1921 tarihlerinde Ankara'da Mustafa Kemal Paşa ile olan görüşmeler, bu görüşmelerin teferruatının öbür defterlerde olduğu kaydedilmiştir. Bu defter veya defterler bugün maalesef kayıptır. Ancak Felice Maisa ile olan görüşmenin teferruatı bilinmemekle beraber, Mustafa Kemal Paşa ile olan görüşmenin teferruatı, yazar tarafından oğlu Suat Hayri Ürgüplü'ye anlatılmış ve Ürgüplü ailesinde kuşaktan kuşağa nakledilmiş olmasından dolayı bilinmektedir. 2. Metinde ele alınan konular ve işleniş tarzları. Metinde döneme ait her şeyin ele alınmadığı, ele alınan konuların da aynı derecede işlenmediği görülmektedir. Bilhassa o şartlar altında, yazarın ele almış olmasını bekleyebileceğimiz bazı konular ya birkaç kayıtla kısaca geçiştirilmiş ya da hiç ele alınmamıştır. Böyle bir metinde nelerden bahsedildiği kadar nelerden bahsedilmediği de mühim ve manidar olduğu için burada metinde ele alınan başlıca konulara, ele alınış tarzlarına bakmayı uygun gördük. Bu noktada bazı defterlerin eksik olduğunu tekrar hatırlatarak buradaki hükümlerin kesin olmadığını belirtmek yerinde olacaktır. Konuların işleniş tarzında yazarın partizan üslubu ve sivri dilinin yanı sıra pek çok konuşmanın doğrudan doğruya aktarılmış olması dikkati çeken hususlardır. İlk husus bizi Mustafa Hayri Efendi'nin yazdıklarına dayanarak dönemin devlet adamları hakkında hüküm vermekte temkinli olmaya davet ederken, ikinci husus metni son derece değerli bir kaynak kılmaktadır. Doğrudan aktarılan konuşmalar, yalnızca Mustafa Hayri Efendi ile muhatapları arasında geçenlerle sınırlı kalmayıp, üçüncü şahısların sözleri de mümkün olduğunca kelimesi kelimesine aktarılmıştır ki, bilhassa bu konuşmaların içeriği, bunları ikinci meşrutiyet devri tarihi için son derece değerli kaynaklar kılmaktadır. Ancak konuşmaların doğrudan aktarımının metnin daha ziyade Malta'ya sürgün öncesine ait olan ilk kısmının bir karakteristiği olduğunu da burada belirtmekte yarar vardır. El yazısındaki yukarıda temas edilen değişiklikler de göz önünde bulundurulduğunda, bu değişimin yazarın gittikçe fenalaşan sağlık durumuyla bu son dönemin kayıtlarının hemen hemen her satırında açıkça müşahede edilen hayat yorgunluğunun bir yansıması olduğu akla gelmektedir. 2-1 Etraflıca ele alınan konular. Etraflıca ele alınan konuların siyasi bakımdan en mühimleri 31 Mart vakası, Halasker Zabitan grubu meselesi, Düveli Muazzama ve Osmanlı siyasetleri, Trablusgarp ve Balkan harpleri, İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkaları arasındaki siyasi mücadele, Baba Ali baskını, İttihat ve Terakki'nin merkez umumisinin iç yapısı ve işleyişi, siyasi ve diğer şahıslar, saray ve siyaset, yazar ve Türkçüler, Cihad-ı Ekber fetvası ve beyannamenin yazılışı, tutuklanma ve hapislerdir. Bundan başka siyasi olan ve olmayan bazı şahsiyetlerle Mustafa Hayri Efendi'nin Malta, İtalya, Antalya, Ankara arası Ürgüp ve çevresi ve başka bazı yerlerin ve buralarda bulunan bazı eski eserlerin tasvirleri oldukça ayrıntılıdır. Biz burada esas itibariyle siyasi önemi olan konulara değineceğiz. Şimdi bu konuları ve işlenişlerini teker teker ele alalım. 2-1-1-31 Mart Vakası. 31 Mart Vakası Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilerek kardeşi Mehmet Reşat Efendi'nin 5. Mehmet Reşat olarak tahta çıkarılması ve Milli Meclis'in toplanması nispeten ayrıntılı ve tarafsız bir üslupla tasvir edilmiştir. 31 Mart Vakası'na dair bazı satırlardan halkın tepkisine dair bazı ipuçları elde etmek de mümkündür. Dipnot, metin 24 Nisan 1909 tarihli kayıt. 2-1-2 Halasker Zabitan Grubu. Temmuz-Ağustos 1912 tarihlerinde çıkan Halasker Zabitan Grubu meselesi oldukça ayrıntılı olarak ele alınmış olup, zamanın Harbiye Nazırı Hurşit Paşa ile yapılan bir görüşme aktarılmıştır. Bu konuyla ilgili kayıtlardan başka, Hurşit Paşa'nın bu meseleyi şahsi görüşlerine yer vermeyerek muhtasarca kaydettiğini ve daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidardan düşmesine kadarki devre ait 80 sayfalık bir hatıratta yazdığını öğreniyoruz. Dipnot, metin 18 Ağustos 1912 tarihli kayıt. 2-1-3 Düveli Muazzama ve Osmanlı Politikaları. Bu başlık altına giren başlıca 3 konu vardır. İngiltere'nin Arap politikası, Şark vilayetlerine ecnebi müfettiş tayini ve Rusya'nın Boğazlar bölgesinde yerleşme teşebbüsleriyle bunun uluslararası siyasetteki akislerinin İstanbul'dan görünüşü. Yazar, İngilizlerin Arap siyasetini ele alırken bir taraftan zamanın vukuatıyla sebeplerini tasvir etmekte, bir taraftan da Osmanlı Devleti'nin Hicaz Demiryolu inşaatı gibi bazı faaliyetlerinin İngilizlerin Arap siyaseti üzerindeki tesirine de işaret etmektedir. Yazar, İngilizlerin Arap vilayetlerinde tutunmasını kısmen kağıt üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Arap hükümdarlarının ikiyüzlü ve menfaatperest hareketlerine, kısmen de Osmanlı devlet erkanının buralara karşı gösterdiği ihmale bağlamaktadır. Dipnot, metin 27 Şubat 1912 tarihli kayıt. İngilizlerin Şark vilayetlerinde Kürtlerle Ermeniler arasındaki arazi ihtilafı vesilesiyle arabuluculuğundan bahsedilirken, böyle bir arabuluculuğun siyasi sonuçları ve yazarın bu husustaki görüşleri hakkında bir kayıt yoktur. Ancak bir yerde bu meseledeki Rus tesiri bir iki kelimeyle zikredilmiştir. Dipnot, metin 23 Mayıs 1913 tarihli kayıt. Boğazlar meselesi meyanında yazar, Rusya'nın Boğazlar Havalisi'nde yerleşme teşebbüsleri çerçevesinde elçisi Sazonov vasıtasıyla yaptığı Boğazları himayesi altına almak karşılığında Balkan devletlerine nasihatte bulunma teklifinden, İngiltere'nin buna karşı tutumundan Osmanlı Devleti'nin aldığı tedbirlerden bahseder. Dipnot, metin 17 Mart ve 3 Temmuz 1912 tarihli kayıtlar. İngiltere'nin Boğazları Türklerin elinde görmek istediği ve Osmanlı İmparatorluğunu bu hususta Rusya'ya karşı uluslararası platformda desteklediği anlaşılmaktadır. Dipnot, metin 1 Nisan 1913 tarihli kayıt. 2-1-4 Trablusgarp ve Balkan Harpleri. İtalya ile Trablusgarp Harbi az sayıda günlük kaydında ele alınmış olsa da bu kayıtların içeriği hem bu konu hakkında Osmanlı Devleti dahilinde ceryan eden müzakerelerle umumi olarak devletin hali ve hem de Düveli Muazzama'nın Osmanlı siyasetine dair verdiği bilgilerden dolayı değerlidir. Balkan Harbi ise hem harbin seyri hem de bazı mühim devlet adamlarının fikir ve tavırları hakkında değerli bilgiler veren çok sayıda günlük kaydında ele alınmıştır. Bu iki harbin hem cephedeki seyri hem de siyasetteki akislerine dair kayıtlar, bir devletin nasıl çöktüğüne dair bugün de geçerli olan göz açıcı tespitlerle doludur. Dipnot, bilhassa metnin 25 Ağustos, 27 Ekim 1912, 23 Mayıs 1913 ve 8 Kasım 1918 tarihli kayıtlar. 2.1.5 İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilaf fırkaları arasındaki siyasi mücadele. Bu konuya dair bol miktardaki günlük kayıtları tahmin edilebileceği gibi gayet taraflı olup şahsi tespit ve beyanatlar savunma ve saldırılarla doludur. Yazar pek çok muhalif hakkında şahsi malumat da vererek onları yerden yere vurmaktadır ki bu ikinci meşrutiyet devri siyasi literatürünün bilinen bir hususiyetidir. Bundan başka bu didişmeye dair yazdıklarının bir plan dahilinde olmayıp etkiye tepki niteliği taşıdığı izlenimini edindiğimizi de belirtelim. Muhalefetin siyasetinin etraflı ve tutarlı bir tahlili yoktur. Tabii burada söz konusu muhalefetin etraflı ve tutarlı bir siyasetinin olup olmadığının da tartışma konusu olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır. Esasen bu kayıtların muhalefetin vasıf ve fikirlerine dair işe yarar bilgilerden ziyade dönemin siyasi atmosferinin ne derece zehirli olduğu hakkında bir fikir verdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın 1912 Ocağı'nda yaptığı 5 maddelik bir antlaşmadan oluşan bir itilaf teklifi, yazar tarafından veciz bir surette tahlil edilerek, kendisinin münferit maddeleri kabul ve red sebepleriyle birlikte aktarılmıştır. Bu yaklaşım ve ifade tarzı şahsi saldırılardan aridir. Ayrıca başka bir siyasetçinin, Abdurrahman Efendi'nin, Hürriyet ve İtilaf Fırkası hakkındaki fikrine de yer verilmiştir. Dipnot, metin 31 Ağustos 1912 tarihli kayıt. 2.1.6 Bab-ı Ali baskını. Bab-ı Ali baskını ve sonrası hem gerçekleştiği günlerde hem de daha sonraki kayıtlarda ele alınmıştır. Bu kayıtlar bu vaka hakkında mühim bilgiler verdikten başka, siyasi şahsiyetinin pek olmadığı söylenen Sultan Reşat'ı da başka bir cepheden göstermeleri ve Türkiye'de siyasi teşkilatların işleyiş tarzını gözler önüne sermeleri bakımından değerlidir. Dipnot, metin 6 Mayıs 1914 tarihli kayıt. Burada Sultan Reşat'ın Bab-ı Ali baskını öncesi, 1913 Ocağı, İttihat ve Terakki'yi düpedüz darbeye teşvik niyetinde olduğu açıkça görülüyor. 2.1.7 İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iç yapısı ve işleyişi. Mustafa Hayri Efendi'nin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iç yapısı ve işleyişine dair yazdıkları, bu teşkilata ta 1906'dan beri üye olup karar alma mekanizmaları içerisinde bulunan ve tüm yönetici kadrosunu gayet iyi tanıyan biri tarafından kaleme alınmış olmaları bakımından son derece değerlidir. Kendisinin İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisindeki mühim mevkii zamanın devlet adamları tarafından da teslim edilmiştir. Dipnot, metin 3 Mayıs 1912 tarihli kayıt. Yazarın İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iç yapısı ve işleyişine dair yazdıkları esas itibariyle bu teşkilat içerisindeki gündelik tecrübeleriyle tepki ve görüşlerinin aktarılmasından ibaret olup anlaşılabileceği üzere şahsi tutumundan etkilenmiştir. Cemiyet dahilinde hüküm süren intizamsızlık ve cemiyet mensuplarının hırs ve açgözlülüğü, Talat Bey'in Merkez-i Umumi üzerindeki nüfuzu, Hacı Adil ve Cavit Bey gibi üyelerin aslında önemsiz oluşu ve Ziya Gökalp'in liderliğindeki milliyetçi bir grubun varlığı ve kimliğine dair söyledikleri, bu keyfiyetler hakkındaki kendi tecrübelerine dayanmaktadır. Bu hususlar hemen hemen her seferinde bir fikir beyanı, bunun gerekçeleri ve ilgili deliller ve bazen de siyasi sonuçları verilerek ele alınmıştır. Yazarın siyasi kimliği ve faaliyetini gözler önüne seren ve siyasi literatürümüze en değerli katkılarını içeren günlük kayıtları aslında bunlardır. 2.1.8 Mustafa Hayri Efendi ve Türkçüler. Aynı siyasi partiye mensup olsalar da, Mustafa Hayri Efendi ile başta Ziya Gökalp olmak üzere Türkçüler siyasi hasımlardı. Bu husumetin iki ana sebebi Mustafa Hayri Efendi'nin ifadesine göre, Türkçülerin Osmanlı İmparatorluğu dahilinde İslam dinini zayıflatma gayretleriyle güttükleri Türkçülük siyasetinin devletin Türk ve Türk olmayan tebaası arasına nifak ve şikak sokmasıydı. Dipnot, metin yazarın istifa sebeplerini anlattığı 6 Mayıs 1916 tarihli kayıt. İttihatçılar arasında din düşmanı veya en azından laik fikir akımlarının yaygın olduğu bilinmektedir ve o zaman da bilinmekteydi. Ancak mesela Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak gibi eserlerinin okunmasından Ziya Gökalp'e dair edinilen izlenim, kendisinin dinin çağdaşlaştırılması ve günümüze uydurulması hedefini güden bir düşünür olduğudur. Bu eserlerdeki ifadelerinin samimi olup olmadığı ise başka bir meseledir. Yine de başta Ziya Gökalp ve arkadaşları olmak üzere İttihatçılara dinsizlik suçlaması sık sık yöneltilmiştir. Dolayısıyla böyle bir suçlamanın muhalif partilere mensup biri tarafından yapılması şaşırtıcı olmazdı. Ancak burada bu suçlamanın kendi partisinin en mühim mensuplarından birinin kaleminden çıktığını görmekteyiz ki bu manidardır. Burada üç noktaya da parmak basmak lazımdır. Birincisi, yazarla Ziya Gökalp arasındaki ihtilaf anlaşıldığı kadarıyla herhangi bir şahsi çekememezlikten değil, gerçekten ikisinin farklı ve uzlaşması mümkün olmayan dünya görüşlerinden kaynaklanmaktadır. İkincisi, yazar Ziya Gökalp'in de mensup olduğu iktidar partisinin ve dolayısıyla devletin din işlerinden sorumlu en yüksek rütbeli üyesiydi. Yani Ziya Gökalp ile böyle bir çatışma yaşanacaksa tam bunu yaşayacak kişiydi. Ayrıca yazarın İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin dinle devleti ayırma siyasetinin tatbikinde yer aldığı da bilinmektedir. Dipnot, Alfred Nozick, Die Neue Türkei und ihre Führer, Otto Händel Verlag, Halle, Saale, 1916, sayfa 19-20. Dolayısıyla yazarın Ziya Gökalp ve arkadaşlarına yönelttiği şiddetli tenkidin arkasında aslında laiklik kavramıyla üstü kapalı bir ihtilafın olması ihtimali pek zayıftır. Mesele daha ziyade yazarla Ziya Gökalp'in laiklik ve dolayısıyla da din anlayışındaki ciddi bir farklılık olmalıdır. Üçüncüsü de Ziya Gökalp'in vakıfların ikilik yarattığına ve ilga edilmeleri gerektiğine dair görüşleri bilinmektedir ki, bir evkaf nazırının hem de vakıflarda reform yapmak isteyen bir evkaf nazırının böyle bir zihniyetle çatışmaması mümkün değildi. Dipnot, Ziya Gökalp'in şu şiiri bu zihniyeti gözler önüne seren güzel bir örnektir. Vakıf. Her vakıf bir hüdaşahi hükümet, var kanunu, memurları, bütçesi, bu divanda değişmez bir hizmet, murakıbı bir ölünün pençesi. Niçin bilmem dirilerin verilmiş, dizginleri bir ölünün eline, neden böyle dur emri verilmiş, yürümeyi seven bu Türk iline. Baba demiş, oğlum satar bu malı, vakfedeyim kalsın daim soyumda, çalışmasın soyumun hiçbir dalı, yaşasınlar hep nimette, doyumda. Bu fikirden doğmuş bütün vakıflar, yapılmış halkı tevekkülcü, kaderci, manastıra dönmüş bütün vakıflar, ki beklerler ahiretten haberci. İslamiyet iğrenirken ruhbandan, vakıf ona rahipliği öğretmiş, harabeler mahrum kalmış umrandan, imaretler tembelliği üretmiş. En azimli bir milleti bu bidat, kılmış böyle iradesiz kötürüm, bizi derviş yapan değil tarikat, ben takkede mürşit vakfı görürüm. Bu mülahazalar bizim, Ziya Gökalp hakkında daha önce de dile getirilmiş bulunan din düşmanı tespitinin o kadar da temelsiz olmadığı, en azından kendisinin din anlayışıyla İslamcıların ilerici kesimine mensup olan ve hatta aynı saflarda yer aldığı İslamcı münevverlerin din anlayışının asla uyuşamadığı sonucuna varmamıza sebep oluyor. Metinde Türkçülerin dine karşı tutumlarına dair ifadelerle aynı pasajda dile getirilen ikinci suçlamaya, güttükleri Türkçülük siyasetinin, devletin Türk ve Türk olmayan tebaası arasına nifak ve şikak sokması gelince, muhalifleri tarafından bu suçlamanın iddiatçılara hem iktidarları esnasında hem de iktidardan düştükten sonra sık sık yöneltilmiş olduğunu belirtelim. Ancak bu mealde bizzat İttihat ve Terakki'nin en ileri gelenlerinden birinin kaleminden hem de İttihat ve Terakki henüz iktidardayken çıkmış bu kadar açık bir beyan okuduğumuzu en azından biz hatırlamıyoruz. Daha önceki bazı kayıtlardan bununla Şark vilayetleri meselesine dair olanları kastediyoruz. İhtiyatla burada sözü edilen Türk olmayan unsurların Ermeniler olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Bu satırlar yazıldığı tarihte Balkan vilayetleri elden çıkalı 3 sene olmuştu. Herhalde yazar Ziya Gökalp'in veya Türkçülerin bu felaketten sorumlu olduğunu düşünseydi, bu fikrini beyan etmek için önüne çıkan pek çok fırsatı kaçırmazdı. Yazarın daha önceki ve sonraki bazı tespitlerinden de Arap isyanının sebeplerini başka yerlerde gördüğünü tahmin edebiliyoruz. Ayrıca mesela Cemal Paşa'nın Suriye'de yaptıklarından ve bunun Araplar üzerindeki tesirinden tek bir satırla dahi bahsetmemiştir. Yunanlılar ve Anadolu Rumları ile olan sorunların da neredeyse 100 yıllık bir geçmişi olduğu akla getirilirse, geriye Ermenilerden başka kayda değer bir Türk olmayan unsur kalmadığı görülür. Bu ifadenin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bu kadar mühim bir mensubunun kaleminden çıkmasını son derece manidar buluyoruz. Bu suçlamayla bağlantılı olarak metinden çıkan şu sonuca da dikkat çekmek yerinde olacaktır. Metnin hiçbir yerinde Mustafa Hayri Efendi'nin şahsen tanımış olduğu Ermeni ve Rum mebusların bölücü eğilimler beslediğine dair bir emare yoktur. Günlüklerdeki bir iki pasajda geçen bazı ifadelerin de buna delalet edip etmediği yeterince anlaşılamamaktadır. Dipnot, bu pasajlar esas itibariyle 1 Ocak 1912 tarihli Ermenilerin telgraf nezaretini reddine dair olan kayıtla 11 Ocak 1913 tarihli yazarla meşhur Boşa Efendi Georgios Bosios arasında geçen mülakattır. Ayrıca bu ve başka pasajlarda söz konusu Ermeni ve Rum mebuslarının Osmanlı'ya bağlı oldukları veyahut da en azından zamanın diğer Osmanlı erkan ve ricali ile beraber hareket ettikleri ve meselelere aynı gözle baktıklarına işaret eder görünen bazı satırlar da vardır. Dipnot, bunlardan birincisi 26 Ekim 1912 tarihinde Beşiktaş Sarayı'nda toplanan devlet erkanının Balkan Harbi'nde uğranılan hezimete dair münakaşası esnasında Hariciye Nazırı Noradunkyan Efendi'nin sarf ettiği ve Mahmut Şevket Paşa'nın yazara aktardığı bir söz, ikincisi ise 23 Mayıs 1913 tarihinde Vükela heyetinde Şark vilayetlerine müfettiş gönderilmesine dair Sir Edward Grey'in son sözlerindeki tavır değişikliğinin sebebi hakkında Telgraf Nazırı Oskan Efendi'nin yaptığı yorumdur. Tabii ki bu hususta fikir yürütürken son derece ihtiyatlı davranmak lazımdır. Zira günlüklerin bir kısmının elimizde olmadığını ve söz konusu zaman dilimin yazar tarafından önceki dönemlerle aynı yoğunlukta işlenmediğini biliyoruz. Delil yokluğu, yokluk delili değildir. Yine de muhtevaları itibariyle yazarın haberdar olduğu herhangi bir ayrılıkçı eğilimin kaydedilmiş olmasının bekleneceği pasajlarda dahi böyle bir şeyin izine rastlanmaması düşündürücüdür. Yazar meslek hayatının başından beri Ermeni meselesine aşinadır. İlk memuriyet mahalli Maraş olup tayin olduğu vakit oralarda malum Ermeni meselesi olduğunu açıkça belirtmiştir. Dipnot, metin 7 Ağustos 1912 tarihli kayıt. Yazarın günlüklerini tuttuğu sıralarda Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafında ayrılıkçı eğilimlerin mevcudiyetinin ayyuka çıkmış olmasına binaen bu durumdan herhangi bir sonuç çıkarırken son derece dikkatli olmak lazımdır. Ancak bu eğilimlerin belki de ikinci meşrutiyet devri tarihini ele alan kitaplarda tasvir edildiği kadar kuvvetli ve yaygın olmadığı ihtimali de araştırmaya değer olabilir. Mustafa Hayri Efendi bu konular hakkında partinin diğer üyeleriyle yaptığı konuşmaları etraflıca yazmış olduğu için kendisiyle hasımlarının en mühim argümanlarını biliyoruz. Bizce bu kayıtlar, Türk milliyetçiliğinin Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki tarihiyle Türkiye'de laikleşmenin tarihi hakkında son derece değerli birincil kaynaklardır. Yazarın İttihat ve Terakki dahilinde karşılaştığı muhalefete dair yazdıklarından bu muhalefette çoğu zaman münferit cemiyet mensuplarının cemiyetin menfaatleriyle ve zaman zaman birbiriyle de çelişen şahsi menfaatlerinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bir vakada bu söz konusu değildir ki bu da kendisiyle Türkçüler ve bilhassa Ziya Gökalp arasındaki çekişmedir. Yazarın bu çekişmeye dair tuttuğu kayıtlardan hem kendi hem de hasmının siyasi kanaatlerini öğreniyoruz. Bu tasvirin şahsi bazı vasıfları olsa da bizce hem kendisinin hem de hasımlarının tutumunu doğru olarak yansıtmaktadır. 2.1.9 Saray ve Siyaset. Mustafa Hayri Efendi Osmanlı Hanedanı'nın başlıca 6 mensubu hakkında siyasi önemi haiz bilgiler vermiştir. Sultanlardan 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat, 6. Mehmet Vahdettin, veliahtlardan Yusuf İzzettin Efendi ile geleceğin son halifesi Abdülmecit Efendi ve damat Ferit Paşa. Mustafa Hayri Efendi bunlardan en fazla Sultan Reşat'la temas halinde bulunmuş olup, adı geçen diğer 5 hanedan mensubuna dair yazdıkları, bazı istisnalar haricinde daha ziyade başkalarının aktardıklarıyla Malta'da sürgünde bulunduğu sırada gazetelerde okuduklarından ve bunlara yaptığı yorumlardan ibarettir. Sultan Abdülhamit hakkında yazdıkları tahmin edilebileceği gibi hiç hoş şeyler değildir. Ancak bunlar hep üçüncü şahısların anlattıklarıdır. Bu şahıslar arasında Sultan Abdülhamid'in kardeşi Sultan Reşat'la Sultan Abdülhamid'in sabık tütüncübaşısı Ali Bey de mevcuttur. Sabık tütüncübaşının ve bilhassa Sultan Reşat'ın naklettiklerinden son derece nahoş bir Sultan Abdülhamid portresinin çıktığını inkar etmek mümkün değildir. Dipnot, metin 4-5 Ekim 1912 ve 1 Nisan 1915 tarihli kayıtlar. Sultan Reşat hakkında yazdıkları, döneme ait tarihi kaynaklarla daha sonra dönem tarihine dair yapılan çalışmalarda ekseri siyasi kimliği olmayan Silik bir şahsiyet olarak tasvir edilen bu padişahın pek de öyle olmadığını akla getirir niteliktedir. Dipnot: Bakınız yukarıda Baba Ali baskını maddesi. 6. Mehmet Vahdettin hakkında yazdıkları, tamamen üçüncü şahısların aktardıklarıyla gazetelerde okuduklarına dayanmaktadır. Bütün metinde ikisinin karşılaşmış olduklarına dair tek bir emare yoktur. Ve hem veliahtlığı hem de saltanatı dönemine aittir. Veliahtlığı dönemi hakkında yazılanlardan, Mustafa Hayri Efendi'nin görüştüğü kişilerden hiçbirinin Vahdettin Efendi hakkında pek olumlu fikirlere sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber kendisi hakkında yazarın doğrudan doğruya kendisine ait olumsuz bir ifadeye rastlamadığımızı da belirtelim. Geleceğin son halifesi olan Abdülmecit Efendi hakkındaki kayıtların da tamamına yakını üçüncü şahıslarla gazete haberlerinden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber yazarın Malta'dan tahliye edildikten sonra kaleme aldığı bir mektup müsveddesiyle vatana döndükten sonra Abdülmecit Efendi'nin yazdığı ve Ankara hükümeti tarafından yazara ulaştırılan bir mektup metni de bu ikincisi aslıyla beraber olmak üzere elimizdedir. Bu mektuptan Abdülmecit Efendi'nin Kuvayi Milliye'ye eğilimli olup kuzeni Sultan Vahdettin ile hükümetinden hiç hoşlanmadığı, üstü kapalı bir şekilde olsa da anlaşılmaktadır. Dipnot: Metin 6 Mart 1921 tarihli kayıt. Abdülmecit Efendi'nin mektubunun tarihi 16 Şubat 1921'dir. Yazarın veliaht Yusuf İzzettin Efendi hakkında yazdıkları, hem üçüncü şahısların kendisine aktardıklarına, hem de kendisinin veliahtla görüşmelerine dayanmakta olup, acınacak haldeki bir insan portresi çizmektedir. Bilhassa Mustafa Hayri Efendi ile arasında geçen konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla, bu bedbaht veliaht için herhangi bir siyasi kariyer söz konusu olamazdı. Dipnot: Metin 29 Eylül 1912, 11-14, 22-25 Haziran, 7 Temmuz ve 22 Kasım 1914 tarihli kayıtlar. Sadrazam Damat Ferit Paşa hakkında da mütareke devri öncesi ve sonrasına ait kayıtlar mevcuttur. Bunlar da ekseri üçüncü şahısların aktardıklarıyla gazete haberlerine dayansa da yazarın Ferit Paşa hakkındaki olumsuz görüşü açıkça belli olmaktadır. Bu meyanda damat Ferit'in vatanperverliğinin zayıf olduğunun o tarihlerde öteden beri malum olduğu da bildirilmektedir. Dipnot: Metin 1 Mart 1920 tarihli kayıt. Yazar ayrıca daha önceki bazı kayıtlarda damat Ferit'in intikam hissine sebep olmuş olabileceğini tahmin ettiği bazı vukuattan da bahsetmektedir. Dipnot: Metin 28 Kasım 1912 tarihli kayıt. Osmanlı hanedanının diğer mensuplarına dair olan kayıtlar, bazı istisnalar dışında esas itibarıyla siyasi bakımdan fazla mühim sayılmazlar. 8. ayrımın sonu, sayfa 93.